Ayrım 25 Kurtuluş Projesi Endeavour Sayfa 269 3 saat ve ortak kelime dağarcığımıza 50 kelime eklememiz gerekse de nihayet açıklayabiliyorum Rocky'ye radyasyonu ve de radyasyonun biyoloji üzerindeki etkilerini. Teşekkür diyor, ondan hiç alışık olmadığım kısık bir tonla, üzgün tonda. Artık arkadaşlarımın neden öldüğünü biliyorum. Kötü kötü kötü diyorum. Evet diye ekliyor. Konuşma sırasında blip ağının radyasyon koruması olmadığını öğrendim. Eridyanların neden radyasyonu keşfedemediklerini biliyorum artık. Tüm bu bilgileri bir araya getirmek vakit aldı ama şunları öğrendim. Eridyanların gezegeni 40 Eridani sistemindeki ilk gezegen. Hatta insanlar yakın zamanda bu gezegeni gözlemlediler. Elbette orada koca bir medeniyet olduğundan bir haberlerdi. Gezegenin katalog ismi 40 Eridani AB, bir ağız dolusu. Gezegenin Eridyanların kullandığı ismi ise diğer bir Eridyan kelimesi gibi akortlardan oluşuyor. Ben de ona Erid demeye karar verdim. Erid yıldızına aşırı yakın, dünyanın güneşle olan mesafesinin sadece 1/5 kadar, yılları sadece 42 dünya günü uzunluğunda. Bizim süper dünya dediğimiz türden bir gezegen. Dünyanın kütlesinin 8,5 katı bir kütlesi var. Çap olarak dünyanın çapının 2 katına, yer çekimi olarak da yer çekimimizin 2 katından biraz daha fazlasına sahip. Ayrıca çok hızlı dönüyor, aşırı hızlı. Günleri sadece 5,1 saat uzunluğunda. İşte o zaman taşlar bende yerine oturmaya başladı. Belli şartlar sağlanabilirse gezegenlerde bir manyetik alan oluşur. Eriyik demirden bir çekirdekleri olması, bir yıldızın manyetik alanının içinde olması ve gezegenin dönüyor olması gerekir. Bu şartların üçü de sağlanırsa bir manyetik alanımız olur. Dünyanın bir manyetik alanı var. Pusulalar böyle çalışır. Erit tüm bu şartlara abartılı oranlarda sahip. Dünyadan daha büyük olan Erid'in demir çekirdeği de daha büyük. Yıldızlarına epey yakınlar, o yüzden kendi alanlarını güçlendiren çok daha güçlü bir manyetik alanın içindeler ve aşırı hızlı dönüyorlar. Kısacası Erid'in manyetik alanı dünyanınkinden 25 kat daha güçlü. Ayrıca atmosferleri de çok yoğun, 29 kat. Güçlü manyetik alanlarla yoğun atmosferin ne yararı vardır biliyor musunuz? Radyasyon koruması. Dünyadaki tüm yaşam radyasyonla başa çıkacak şekilde evrildi. Güneş ve uzayın sürekli radyasyon bombardımanına maruz kaldığımızdan ötürü DNA'mızda bir hata düzeltme kodu var. Manyetik alanımızla atmosferimiz bizi bir yere kadar koruyor ama %100 oranda değil. Bu koruma Erid'de %100. Radyasyon yeryüzüne ulaşmıyor, yeryüzüne ışık bile ulaşmıyor. Bu yüzden göz diye bir organları evrilmemiş. Yüzeyleri zifiri karanlık. Mutlak karanlıkta bir biyosfer nasıl var olabiliyor? Rocky'ye bunun nasıl olduğunu henüz sormadım. Ama dünyanın okyanuslarının, güneşin ulaşmadığı derinliklerinde yaşam bol. Kesinlikle imkansız değil yani. Eridyanlar radyasyona karşı inanılmaz derecede korumasızlar ve radyasyonun varlığından bile haberdar değillerdi. Bir sonraki konuşmamız da bir saat sürdü ve dağarcığımıza 20-30 kelime ekledi. Eridyanlar uzay yolculuğunu icat edeli epey olmuştu ve eşsiz materyal teknolojileri yani ksenonit sayesinde bir uzay asansörü inşa etmişlerdi. Temelde Erid'in ekvatorundan karşı ağırlığa sahip bir eş zamanlı yörüngeye çıkan bir kablo. Yörüngeye çıkmak için bildiğiniz asansöre biniyorlar. Ksenonit üretmeyi bilsek bunu dünyada biz de yapabilirdik. Ama mesele şu ki yörüngeyi hiç terk etmemişlerdi. Bunun için bir sebepleri yoktu. Erid'in bir ayı yoktu. Bir yıldızın bu kadar yakınındaki gezegenlerde çok nadir görülürlerdi. Yer çekimsel gelgit kuvveti bu ayları yörüngeden atardı. Rocky ve mürettebatı yörüngeden ayrılan ilk Eridyanlar olmuştu. Yani eş zamanlı yörüngeyi bile kapsayan Erid'in manyetik alanının bunca zamandır aslında onları koruduğunu öğrenme fırsatları olmamıştı. geriye tek bir gizem kalmıştı. "Ben neden ölmedim soru," diye soruyor Rocky. "Bilmiyorum," diyorum. "Ne gibi bir farklılık söz konusuydu? Mürettebattan farklı ne yapıyorsun?"
"Şeyleri tamir ederim. Görevim bozuk şeyleri tamir etmek, gerekli şeyleri üretmek ve motorların bakımını yapmak."
Kulağa bir mühendis gibi geliyor. "Zamanının çoğunu nerede geçiriyordun?"
"Gemide odam var, atölye."
Bir fikir filizlenmeye başlıyor. "Atölye nerede?"
"Geminin kıçında, motorların yanında."
Geminin mühendisini koymak için mantıklı bir yer. Motorların bakıma ya da tamire ihtiyaç duyacak şeylerin yakınında. "Gemin astrofaj yakıtını nerede tutuyor?" Bir elini geminin kıç tarafına doğru sallıyor.
"Çok çok astrofaj kutusu. Hepsi geminin kıçında, motorlara yakın. Yakıt eklemesi kolay."
İşte cevap karşımızda. "İç geçiriyorum. Bundan hoşlanmayacak." Çözüm o kadar basitti ki bundan sadece haberleri yoktu. Bir sorun olduğunu çok geç kalana kadar fark etmemişlerdi bir de. "Astrofaj radyasyonu durduruyor," diyorum. "Sen zamanının çoğunu astrofajın yanında geçiriyordun. Mürettebat arkadaşlarınsa uzaktaydı. O yüzden radyasyon onları etkiledi." Cevap vermiyor. Bunları hazmetmek için biraz zamana ihtiyacı var.
"Anladım," diyor alçak tonda. "Teşekkür. Neden ölmediğimi biliyorum şimdi."
"Halkının çaresizliğini tahayyül etmeye çalışıyorum. Dünyanın çok daha gerisindeki bir uzay programıyla dışarıda ne olduğuna dair hiçbir fikirleri olmadan bir de üstüne türlerini kurtarmak için yıldızlar arası bir gemi inşa etmek. Sanırım benim durumumdan çok da farklı değil. Sadece benim teknolojim biraz daha gelişmiş."
"Burada da radyasyon var," diyorum. "Elinden geldiği kadar atölyende kal."
"Evet." "Bu tünele astrofaj getirip duvarlara koy."
"Evet, sen de aynını yap."
"Benim için gerek yok."
"Neden yok?" soru.
"Çünkü ben kanser olsam ne olur, olmasam ne olur. Her türlü burada öleceğim. Ancak şu anda bir intihar görevinde olduğumu açıklamak istemiyorum." Zaten zor bir konuşmaydı. O yüzden ona pembe bir yalan söyleyeceğim. Dünyanın atmosferi ince ve manyetik alanımız zayıf. Radyasyon yüzeye ulaşıyor. O yüzden dünya yaşamı radyasyona dayanacak şekilde evrim geçirdi.
"Anladım," diyor.
"Ben tünelden süzülürken o da tamirleri üzerinde çalışıyor. Aklıma rastgele bir düşünce geliyor. Hey, bir sorun var."
"Sor."
"Eridyen bilimiyle insan bilimi neden bu kadar benzer? Milyarlarca yıl fark var ama neredeyse aynı gelişim seviyesindeyiz." Bu bir süredir kafamı kurcalıyordu. İnsanlar ve eridyanlar farklı yıldız sistemlerinde evrim geçirmişlerdi. Şimdiye dek birbirimizle hiç etkileşime girmemiştik. Peki neden neredeyse birebir teknolojilere sahiptik? Tamam, eridyanlar uzay teknolojisi olarak bizden azıcık gerilerdi. Ama aramızda öyle çok büyük bir mesafe yoktu. Mesela neden taş çağında değillerdi? Ya da modern dünyanın yanında orta çağdaymış gibi kalacağı süper fütüristik bir çağda değillerdi?
"Öyle olmasaydı tanışamazdık," diyor Rocky. "Gezegenin bilimi azsa uzay gemisi yapamaz. Gezegenin bilimi çoksa sistemlerinden çıkmadan astrofajı öldürür. Eridyan ve insan bilimi o özel aralıkta. Gemi inşa edebilir ama astrofaj problemini çözemez."
"Hah, bak bunu düşünmemiştim." Şimdi Rocky böyle deyince aklıma yattı. Bu dünya taş çağındayken yaşansaydı ölüverirdik. Aynı şekilde 1000 sene sonra yaşansaydı muhtemelen hiç dert etmeden astrofajla nasıl başa çıkacağımızı çözerdik. Bir türü cevap aramak için Tau Ceti'ye bir gemi göndermek zorunda bırakan dar bir bilimsel ilerilik alanı vardı. Eridyanlar ve insanlar bu aralıktalardı. "Anladım. İyi bir gözlem. Ama yine de canımı sıkan bir şey var. Yine de tuhaf insanlar ve eridyanlar uzayda yakınlar. Dünya ve Erid sadece 16 ışık yılı uzakta birbirinden. Galaksi 100 bin ışık yılı genişliğinde. Yaşam nadir olmalı. Ama biz sizinle çok yakınız."
Aile olmamız mümkün.
Akraba mıyız? Ama bu nasıl?
Ah, demek istediğin...
Vay be!
Bunu aklımın alması zor. Emin değilim, teori.
Epey iyi teori ama diyorum. Panspermi teorisi. Locke'la sık sık bu konuda tartışırdık. Dünya yaşamı ile astrofaj bir tesadüf olamayacak kadar birbirine benziyor. Dünyanın astrofajın bir atası tarafından tohumlandığından şüpheleniyordum. Gezegenimi enfekte eden bir atatür. Ama aynı şeyin Everett'le de yaşanmış olabileceğini şimdiye dek hiç düşünmemiştim. Her yer yaşam kaynıyor olabilirdi. Astrofaj benzeri bir atadan benim bugün sahip olduğum türde hücrelere evrilebilecek her yer. Bu astrofaj öncülü organizmanın nasıl görünebileceğini bilmiyorum. Ama astrofaj epey dayanıklı. Herhangi bir tür yaşamı destekleyebilecek, her tür gezegen bu hücrelere sahip olabilir. Rocky benim çok uzaktan akrabam olabilir. Çok ama çok uzaktan. Evimin arkasındaki ağaçlar bana Rocky'den daha yakın akrabaydı. Ama yine de... Vay be, çok iyi bir teori diyorum tekrar.
Teşekkür diyor Rocky. Herhalde bunu düşünmeli epey olmuştu.
Yine de benim bunu hazmetmem zaman alacaktı. Bir kez olsun uçak gemisinde olduğumuz için seviniyordum. Çin donanması artık Stratton emirlerini sorgulamıyordu bile. Üst kademedekiler her emri baştan onaylamaktan bıkmış, sonunda işin içinde silah ateşleme olmadığı sürece Stratton her emrine uyulmasını buyuran bir emir yayımlamışlardı. Gecenin köründe Antarktika'nın batı kıyısına demir atmıştık. Kıyı şeridi epey uzaktaydı ve sadece ay ışığında seçilebiliyordu. Kıtadaki tüm insanlar tahliye edilmişti. Biraz abartmışlardı bence. Amundsen Scott Güney Kutbu İstasyonu 1500 kilometre uzaktaydı. O insanlara bir şey olmazdı. Yine de kimseyi riske atmaya gerek yoktu. Denizcilik tarihindeki en büyük yasak bölgeydi burası. Ticari gemilerin bu alana girmesini engellemek için Amerikan donanması bile birbirleri arasına bolca boşluk bırakmak zorunda kalmıştı. O kadar büyüktü bu bölge. Strat bir telsize konuştu. Destroyer bir durumu teyit et.
Hazır dedi Amerikan aksanlı biri.
Destroyer 2 durumu teyit et.
Hazır dedi Amerikan aksanlı başka biri.
Bilim ekibi uçak gemisinin güvertesinde hep beraber durmuş, karaya dikmişti gözlerini. Dimitri ile Locke'ın daha arkada duruyorlardı. Reynolds'a Afrika'da kara panel çiftliği de uğraşıyordu. Elbette Strat'ta herkesin bir adım önünde duruyordu. Leclerc dar ağacına götürülen bir adamın görüntüsüne sahipti.
Neredeyse hazırız dedi iç geçirerek.
Strat bir kez daha telsizine konuştu. Denizaltı bir durumu teyit et.
Hazır diye geldi cevap.
Leclerc tabletine baktı. Son 3 dakika.
Tüm gemiler sarı haldeyiz dedi Strat telsizine. Tekrar ediyorum sarı haldeyiz. Denizaltı 2 durumu teyit et.
Hazır.
Leclerc'in yanına gittim. Bu akıl almaz bir şey dedim.
Başını iki yana salladı. Keşke bunun sorumluluğu benim omuzlarımda olmasaydı.
Tabletini kurcaladı. Biliyor musunuz Dr. Grace? Ben ömrümü eyvallahı olmayan bir hippie olarak geçirdim. Lyon'da geçirdiğim çocukluğumdan Paris'teki üniversite yıllarıma dek. Ben geçmiş muhalefet devrinden kalma ağaç kucaklayan bir savaş karşıtı kalıntısıyım.
Bir şey demedim. Hayatının en kötü günüydü bugün. Dinleyerek yardım edebileceksen ben de dinlerdim.
Ben dünyayı kurtarmak için iklim bilime atıldım. Dünyaya reva gördüğümüz kabusu andırır çevre felaketini durdurmak için.
Şimdi ise bu gerekli ama korkunç bir şey. Siz de bir bilim insanısınız, eminim beni anlıyorsunuzdur.
Anladığımı söyleyemem dedim. Ben tüm kariyerimi dünyaya değil, ondan uzağa bakarak geçirdim. İklim bilim konusunda yüz kızartıcı derecede az bilgi sahibiyim.
Dedi. Batı Antarktika buz ve kardan oluşan devasa bir kütle. Tüm bu bölge su üzerinde yavaşça hareket eden devasa bir buzdağı aslında. Burada yüz binlerce kilometre karelik buz bulunuyor.
Biz de bunu eritecek miyiz?
Bizim adımıza deniz eritecek ama evet, mesele şu ki Antarktika eskiden ormanlara sahipti. Milyonlarca yıl boyunca Afrika'dakiler kadar gür ormanlar. Ancak karaların kayması ve doğal iklim değişimi burayı dondurdu. Bu bitkiler ölüp çözündüler. Bu çözülmeden çıkan gazlar başta metan olmak üzere buzda hapsoldular.
Metan da epey güçlü bir sera gazı dedim.
Başıyla onayladı. Karbondioksitten çok daha güçlü.
Tekrar tabletini kontrol etti. 2 dakika diye seslendi.
Tüm gemiler kırmızı hal dedi Strat telsizine. Tekrar ediyorum. Kırmızı hal.
Leclerc bana döndü. İşte buradayım. Çevre aktivisti, iklim bilimci, savaş karşıtı. Gözlerini denize çevirdi ve Antarktika üzerine bir nükleer saldırı düzenliyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin sağladığı bir çatlağa 3 kilometre aralıklarla dizilmiş 241 nükleer silah, hepsi aynı anda patlayacak. Başımı yavaşça ileri geri salladım. Radyasyonun minimal olacağını söylediler dedi.
Evet, teselli olacaksa bunlar füzyon bombaları.
Ceketime iyice sarındım. Uranyum ve daha büyük bir füzyon tepkimesine neden olan malzemeleri içeren küçük bir füzyon tepkimesi olacak. Büyük patlama ise sadece hidrojen ve helyum. Radyasyon saçmıyor.
Bu da bir şey.
Tek seçeneğimiz bu muydu peki diye sordum. Kükürt, heksaflorür ya da başka bir sera gazını seri üreten fabrikalara neden başvurmadık mesela?
Başını iki yana salladı. Elimizdeki imkanlardan binlerce kat daha fazlasına ihtiyacımız olurdu. Bunların iklim üzerindeki etkisini fark etmemiz için bile küresel skalada bir asır boyunca kömür ve petrol yakmamız gerekti.
Tabletini kontrol etti. Kıta sahanlığı patlama hattında kopacak ve yavaşça denize kayıp orada eriyecek. Deniz seviyeleri önümüzdeki ay boyunca 1 santimetre yükselecek. Okyanus sıcaklığı 1 derece düşecek. Bu bile kendi başına bir felaket aslında. Ama şimdi konumuz bu değil. Atmosfere çok büyük miktarlarda metan salınacak. Ve şimdi metan bizim dostumuz. Metan bizim en yakın dostumuz. Sırf bizi sıcak tutacağından da değil.
Ha?
Metan atmosferde 10 sene içinde parçalanır. Metan seviyelerini kontrol altında tutmak için birkaç senede bir Antarktika'dan parçalar koparabiliriz. Ve Meryem Ana bir çözüme ulaşırsa metanın parçalanması için 10 sene bekleriz olur biter. Karbondioksitte böyle bir şansımız yok.
Strat yanımıza geldi. Süre?
60 saniye dedi.
Strat başıyla onayladı. Yani bu her şeyi çözüyor mu diye sordum. Dünyanın sıcaklığını belli bir seviyede tutmak için Antarktika'dan sürekli metan çıkarabilir miyiz?
Hayır dedi, bu sadece geçici bir çözüm. Bu boku atmosfere salmak havanın sıcaklığını koruyacak. Ama ekosistemimize etkisi devasa olacak. Korkunç, tahmin edilemez hava koşulları, mahsullerin ölmesi ve biyomların yok olmasıyla hala karşı karşıyayız. Ama belki, sadece belki metanı kullanmasak olacağı kadar kötü olmayacaktır.
Yan yana dikilen Strat ve Leclerc'e baktım. İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde birkaç kişiye bu kadar büyük sorumluluk ve yetki verilmemişti. Bu iki kişi, sadece bu iki kişi ciddi manada dünyanın çehresini değiştireceklerdi.
Bir şeyi merak ediyorum dedim Strat'a. Meryem Ana'yı fırlattık ya, ondan sonra ne yapacaksın?
Ben mi dedi, bunun bir önemi yok. Meryem Ana'yı fırlattığımızda benim yetkim sona erecek. Muhtemelen görevimi kötüye kullanmaktan beni mahkemeye verecek birkaç sinirli hükümet olacaktır. Ömrümün kalanını hapiste geçirebilirim.
Ben de yanındaki hücrede olacağım dedi Leclerc.
Bu konuda hiç endişelenmiyor musun?
O sikti. Hepimizin fedakarlıklarda bulunması gerek. Kurtuluşumuzu garanti altına almak için dünyanın günah keçisi olmam gerekiyorsa bu da benim fedakarlığım olacak.
Tuhaf bir mantığım var dedim.
Pek sayılmaz. Alternatifimiz türünüzün yok oluşuysa her şey çok kolaydır. ne etik çıkmazlar vardır ne de neyin kime uyduğunu ölçmek. Sadece bu projeyi başarıya ulaştırmak üzere varılmış bir fikir birliği.
Ben de kendime bunu söylüyorum dedi Leclerc. 3, 2, 1, patlama.
Hiçbir şey olmadı. Kıyı şeridi eskisi gibiydi. Ne bir patlama, ne bir ışık çakması, bir titreme bile yoktu.
Leclerc tabletine baktı. Bombalar patladı. Şok dalgasının bize ulaşması 10 dakikayı bulacak. Uzaktan gelen bir gök gürültüsü gibi olacak ama.
Gözlerini uçak gemisinin güvertesine indirdi. Strat bir elini adamın omzuna koydu.
Yapman gerekeni yaptın. Hepimiz yapmamız gerekeni yapıyoruz.
Leclerc yüzünü ellerine gömüp ağladı.
25. ayrımın sonu. Sayfa 278.